Ayrım 6. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Personel Başkanlığı Aday Memurların Temel Eğitim Ders Notları 1. 3. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Bilgi Edinme ve Denetim Yolları. Parlamenter hükümet sistemlerinde yasama organının en önemli yetki ve görevlerinden biri hükümeti denetlemektir. Bu çerçevede 1982 Anayasası 98 ila 100. maddeleriyle TBMM'ye bu işlevini yerine getirebileceği araçlar vermiştir. Bunlar soru, genel görüşme, meclis araştırması, meclis soruşturulması ve gen sorudur. A. Soru. Soru. Bakanlar Kurulu adına sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere başbakan veya bakanlardan belli bir konuda bilgi istemektir. Soru önergesi sadece bir milletvekili tarafından imzalanarak meclis başkanlığına verilir. Soru önergesi yazılı verilir ancak cevabın sözlü ya da yazılı işlenişine göre soru, sözlü ya da yazılı soru olarak nitelendirilir. Başka bir kaynaktan kolayca öğrenilebilen konular, danışma niteliğindeki konular, daha önce meclis başkanlığına verilmiş gen soru önergesiyle aynı konular, kişilik ve özel yaşama ilişkin konular soru konusu yapılamaz. Yazılı soru, iç tüzükte belirlenen süre ve usullere göre ilgili bakan ya da başbakan tarafından yazılı olarak cevaplandırılır. Sözlü soru ise yine iç tüzükte belirlenen süre ve usullere de uyularak ilgili bakan ya da başbakan tarafından meclis kürsüsünde sözlü olarak cevaplandırılır. Cevap üzerine soru sahibi bir kere ile sınırlı olarak konuyla ilgili çok kısa ek bir açıklama isteyebilir. Soru, soranla cevap veren arasında diyalog şeklinde bir bilgi alışverişinden ibaret olup herhangi bir cezai ya da siyasi sorumluluk söz konusu değildir. B. Genel görüşme. Genel görüşme, toplumun ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. Genel görüşme açılması, hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından meclis başkanlığına verilecek bir önergeyle istenebilir. Genel görüşme açılıp açılmamasına Meclis Genel Kurulu karar verir. Genel görüşme açılmasına karar verilirse, genel görüşme günü bir özel gündem halinde danışma kurulunca teslim edilir. Genel görüşmede önerge sahibi milletvekilleri dışındaki milletvekilleri de görüş açıklayabilir. Böylece genel görüşme iktidarı ve muhalefeti ile bütün siyasi partilerin hatta tek tek milletvekillerinin Meclis Genel Kurulu'nda görüşlerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturur. Bu görüşmeler sonunda bir uzlaşmaya varılması şart değildir. Herhangi bir cezai ya da siyasi sorumluluk da söz konusu değildir. Önemli olan belli bir konunun Meclis Genel Kurulu'na tartışılması, milletvekillerinin karşılıklı fikir ve bilgi alışverişidir. C. Meclis araştırması. Meclis araştırması belli bir konuda bilgi edinmek için meclisin milletvekillerinden oluşturduğu bir komisyona yaptırdığı incelemedir. Anayasa çerçevesinde her konuda karar almaya yetkili olan TBMM, herhangi bir konuda hükümet ya da başka kaynaklardan bilgi edinmek yerine bu bilgileri bizzat ve yerinde edinme yoluna da gidebilir. Bunu parlamentoların işlevleri gereği doğal hakkı olarak kabul etmek gerekir. Meclis Araştırması Kurumu'na anayasada bu amaçla yer verilmiştir. Meclis araştırması, hükümet, siyasi parti grupları veya en az 20 milletvekili tarafından meclis başkanlığına verilecek bir önergeyle istenebilir. Meclis araştırmasının açılıp açılmamasına Meclis Genel Kurulu karar verir. Meclis, meclis araştırması açılmasına karar verdiği takdirde bu araştırmayı yürütecek olan bir komisyon oluşturur. Bu komisyonun üye sayısı, çalışma süresi ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışabileceği hususu genel kurulca tespit edilir. Meclis Araştırma Komisyonu kamu kurum ve kuruluşlarından bilgi alır, inceleme yapar, gerek görürse uzmanların bilgisine de başvurabilir. Devlet sırları ile ticari sırlar meclis araştırmasının kapsamı dışında kalır. Meclis Araştırma Komisyonu inceleme faaliyetlerini bitirdiğinde bunu bir rapor halinde meclise sunar. Bu rapor, Meclis Genel Kurulu'nda görüşülür. Genel Kurul, bu görüşme ile yetinebileceği gibi yeni bir komisyon da kurabilir. Bu işleviyle meclis araştırması da bir cezai ya da siyasi sorumluluk yaratmaz. Bu yolla meclis, belli konularda bizzat inceleme yaparak bilgi edinmiş ve aydınlanmış olur. D. Meclis soruşturması. Meclis soruşturması, başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili cezai sorumluluklarını sağlayan bir denetim aracıdır. Ana yurdu İngiltere'de buna impeachment sorumluluğu denir. Günümüzde temsili hükümet sistemlerinin her türünde uygulanmaktadır. Görev başında olanların yanında görevden ayrılmış başbakan ve bakanların cezai sorumlulukları da ancak bu yolla sağlanabilir. Meclisin hükümeti etkili denetleme yollarından biridir. Anayasanın 100. maddesine göre meclis soruşturması açılması TBMM üye tam sayısının en az 10'da birinin meclis başkanlığına vereceği önergeyle istenebilir. Meclis bu istemi en geç bir ay içerisinde görüşür ve gizli oyla karara bağlar. Meclis Genel Kurulu'nun soruşturmanın açılmasına karar vermesi halinde, meclisteki siyasi partilerin güçleri oranında komisyona verebilecekleri üye sayısının 3 katı olarak gösterecekleri adaylar arasından, her parti için ayrı ayrı at çekme suretiyle kurulacak 15 kişilik bir komisyon tarafından soruşturma yapılır. Komisyon, soruşturma sonucunu belirten raporunu 2 ay içerisinde meclise sunar. Soruşturmanın bu sürede belirlenememesi halinde, komisyona 2 aylık yeni ve kesin bir süre verilir. Rapor başkanlığa verildiği tarihten itibaren 10 gün içerisinde dağıtılır. Dağıtımından itibaren 10 gün içinde görüşülür ve gerek görüldüğü takdirde ilgili bakan ya da başbakanın Yüce Divan'a sevkine karar verir. Yüce Divan'a sevk kararı ancak TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun gizli oyuyla alınır. Meclisteki siyasi parti gruplarında meclis soruşturması ile ilgili görüşme yapılamaz ve karar alınamaz. Bu son hükmün amacı en azından sonuçları itibariyle yargısal nitelikteki bu denetim yolunun partizanca amaçlarla kullanılmasını önlemektir. TBMM Genel Kurulu ilgili bakan ya da başbakanı Yüce Divan'a sevk edip etmemekte soruşturma komisyonunun raporu ile bağlı değildir. Bu konuda son kararı vermeye Meclis Genel Kurulu yetkilidir. Anayasanın 113. maddesine göre TBMM kararı ile Yüce Divan'a verilen bir bakan bakanlıktan düşer. Başbakanın Yüce Divan'a sevki halinde hükümet istifa etmiş sayılır. Herhangi bir sebeple boşalan bakanlığa en geç 15 gün içerisinde atama yapılır. Böylece asıl işlevi başbakan ve bakanların cezai sorumluluklarını sağlamak olan meclis soruşturması sonucu itibariyle siyasi sorumluluğa da yol açmaktadır. Gen soru. Gen soru, parlamenter rejimlerde bakanlar kurulu veya bir bakanın meclisin siyasi sorumluluğunu sağlama aracıdır. Parlamenter sistemlerde bakanlar kurulu ve bakanlar meclisin güvenine sahip oldukları sürece görevde kalabilirler ve bu güveni yitirdiklerinde meclisçe düşürülebilirler. Bunu sağlama işlevi gören kuruma gen soru denir. Gen soru, temsili hükümet sistemlerinden sadece parlamenter sisteme özgü bir kurumdur. Gen soru, Bakanlar Kurulu'nun genel politikası ya da bir bakanın kendi bakanlığında izlediği politika hakkında meclisçe yapılan en etkili denetim yoludur. Bu nedenle anayasa gen soruyu ayrıntılı şekilde düzenlemiştir. Anayasanın 99. maddesine göre gen soru önergesi bir siyasi parti grubu adına veya en az 20 milletvekilinin imzasıyla meclis başkanlığına verilir. Önerge, verilişinden sonraki 3 gün içerisinde bastırılarak üyelere dağıtılır. Dağıtılmasından itibaren 10 gün içerisinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Gündeme alma kararı verilirse bu kararla birlikte gen sorunun görüşülme günü de tespit edilir. Ancak gen sorunun görüşülmesi gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak 2 gün geçmedikçe yapılamaz ve 7 günden sonra bırakılamaz. Tespit edilen günde yapılan gen soru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulu'nun güven isteği bir tam gün geçtikten sonra oylanır. Oylama sonunda Bakanlar Kurulu'nun veya bir bakanın düşürülebilmesi, TBMM üye tam sayısının salt çoğunluğunun güvensizlik oyuyla olur. Bu nedenle oylamada yalnız güvensizlik oyları sayılır. Böylece Bakanlar Kurulu göreve başladığında basit çoğunlukla alınan güven oyu yeterli bulunurken, gen soru ile düşürülmede mutlak çoğunluğun aranması yöntemiyle hükümetin kurulması kolaylaştırılırken, düşürülmesi zorlaştırılmak suretiyle hükümet istikrarı gözetilmiş olmaktadır. B. Yürütme. 1. Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı, cumhuriyetle yönetilen parlamenter rejimlerdeki devlet başkanıdır. Cumhurbaşkanı, devlet başkanı olarak hem devletin birliğini, bütünlüğünü, hem de yürütme organını temsil eder. Bu iki sıfatın aynı kişide toplanması İngiltere'de temsili monarşinin gelişmesinin bir ürünüdür. İngiliz monarşisinden doğan parlamenter rejim, cumhuriyetlerle yönetilen ülkelerde de uygulanmaya başlandığında, krallığın yerine devlet başkanlığı olarak seçimle oluşan cumhurbaşkanlığı kurumu oluşturulmuştur. Böylece, cumhuriyetle yönetilen parlamenter rejimlerde seçimle gelen devlet başkanlarına cumhurbaşkanı adı verilmiştir. Parlamenter rejimlerdeki cumhurbaşkanı, başkanlık rejimindeki başkandan farklı olarak yürütme fonksiyonunu bizzat yerine getirmez. Onun adına bu fonksiyonu başbakan ve bakanlardan oluşan Bakanlar Kurulu yerine getirir. Onun içindir ki parlamenter sistemlerde yürütme iki başlı olup Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu'ndan oluşur. Cumhurbaşkanı bir yandan tarafsız hakem niteliğiyle devletin birliği ve bütünlüğünü temsil ederken, öte yandan iki başlı yürütme organının başı sıfatıyla yürütme alanında da temsili ve sembolik yetkilere sahiptir. A. Cumhurbaşkanının nitelikleri, tarafsızlığı ve seçimi. Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kurumu ilk kez 29 Ekim 1923'te oluşturulmuştur. 1924 Anayasası Cumhurbaşkanı'na sembolik yetkiler vermişse de tarafsız bir statü öngörmemişti. Parlamenter rejimi benimsemiş olan 1961 Anayasası tarafsız hakem niteliğinde daha çok temsili ve sembolik yetkilere sahip bir cumhurbaşkanlığı statüsü öngörmüştü. Yine parlamenter rejimi benimsemiş olan 1982 Anayasası ise tarafsızlığı korumakla birlikte Cumhurbaşkanı'na pek de sembolik sayılmayacak yetkiler tanımıştır. 2007 Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesini öngören ve böylece mevcut konumunu daha da güçlendiren son derece radikal bir düzenlemeye gidilmiştir. 1. Cumhurbaşkanı'nın nitelikleri. 1982 Anayasası'nın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçilebilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış, milletvekili ya da milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olma nitelikleri aranmaktadır. Cumhurbaşkanlığına TBMM üyeleri dışından aday gösterilebilmesi, 20 milletvekilinin yazılı teklifiyle mümkündür. Ayrıca en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında %10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. 2. Cumhurbaşkanının tarafsızlığı. Anayasanın yine 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı 5 yıllık bir süre için seçilir. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin varsa partisiyle ilişiği kesilir ve TBMM üyeliği sona erer. TBMM'nin yasama dönemi 4 yıl iken Cumhurbaşkanlığı döneminin 5 yıl olması, varsa partisiyle ilişiğinin kesilmesi ve milletvekili sıfatının sona ermesi, Cumhurbaşkanı'nın meclisten bağımsız, tarafsız, hakem niteliğini sağlamayı amaçlayan güvencelerdir. 3. Cumhurbaşkanı'nın seçim yöntemi. Türkiye'de Cumhuriyet'in ilanından itibaren Cumhurbaşkanı'nı TBMM'nin seçmesi yöntemi benimsenmişken, 2007 Anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. Cumhurbaşkanı'nın doğrudan halk tarafından seçilmesi, parlamenter rejimin ruhuyla ne ölçüde bağdaştığı tartışılmakla birlikte, Cumhurbaşkanı seçimi sürecinde TBMM'de yaşanılan zorluklar nedeniyle sorunun çözümünü millete taşıma yoluna gidilmiştir. Anayasanın 102. maddesine göre Cumhurbaşkanı'nın görev süresinin dolmasından önceki 60 gün içerisinde veya Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalmasını izleyen 60 gün içerisinde seçim tamamlanır. Görev süresi dolan Cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye kadar görevine devam eder. Anayasaya göre genel oyla yapılacak seçimde geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya ilk oylamada en çok oy almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliliğini kaybetmesi halinde ikinci oylama boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. B. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu ve sorumluluk hali. Parlamenter rejimlerde Cumhurbaşkanı temsili ve sembolik yetkilere sahip olmakla birlikte Bakanlar Kurulu ile parlamento arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde hakem rolüyle önem kazanır. Bunun için de Cumhurbaşkanı'nın her iki organdan da bağımsız olması esastır. Ona bu statüyü sağlayacak imkanlar içerisinde en önemlisi Cumhurbaşkanı'nın sorumsuzluğu ilkesidir. Çünkü Cumhurbaşkanı sorumlu tutulur ve parlamentoda siyasi tartışma konusu yapılırsa onun tarafsız hakem niteliği kaybolur. Ancak bu sorumsuzluk monarşilerdeki gibi mutlak olmayıp sınırlandırılmıştır. Her şeyden önce Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili olmayan konularda yasama dokunulmazlığı güvenceleri istisna, her vatandaş gibi hukuki ve cezai olarak sorumludur. Cumhurbaşkanının sorumsuzluğu sadece görev ve yetkileriyle ilgili olarak ve kural olarak siyasi sorumsuzluktur. Cumhurbaşkanı seçildiği dönem boyunca görev ve yetkilerinin kullanılışından dolayı parlamento tarafından sorumlu tutulamaz, görevden alınamaz. Ayrıca Cumhurbaşkanının siyasi sorumsuzluğu da mutlak değildir. Cumhurbaşkanının görev ve yetkilerini kullanmaktan dolayı kural olarak sorumsuzluğunu kabul eden anayasalar sadece vatan hainliği ve veya anayasayı kasten ihlal hallerinde sorumlu tutulmalarını öngörmüştür. Nitekim 1982 Anayasası'nın 105. maddesine göre de Cumhurbaşkanı vatana ihanetten dolayı TBMM üye tam sayısının en az 1/3'ünün teklifi üzerine üye tam sayısının en az 1/4'ünün vereceği kararla sonuçlandırılır. Meclisin böyle bir suçlandırması üzerine Cumhurbaşkanını Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi yargılar. Asıl amacı cezai olan bu sorumluluk hali, suçlu bulunması halinde Cumhurbaşkanı'nın görevden uzaklaşmasına ve dolayısıyla siyasi sorumluluğa da yol açabilmektedir. Hatta meclisin 1/4 çoğunlukla Yüce Divan'a sevk ettiği bir Cumhurbaşkanı'nın mahkum olmasını beklemeden görevden düşmüş sayılması demokratik teamüller gereğidir. Cumhurbaşkanının parlamento önünde sorumlu olmaması, ona rejim içerisinde daha fazla güç vereceği yerde parlamenter rejim gereği bir yandan bağımsız ve tarafsız kalarak organlar arasında hakemlik niteliğini yerine getirmesini sağlamakta, diğer yandan yetki ve sorumluluğun birbirinden ayrılamayacağına ilişkin hukukun genel ilkesi gereği yetkilerinin temsili ve sembolik niteliğe dönüşmesinde ve onu yetkilerini sorumluluğu üstlenen kişi ya da kişilerle birlikte kullanmaya zorlamaktadır. Uygulamada Cumhurbaşkanı'nın yetkilerinin çoğunu fiilen parlamentoya karşı sorumlu bakanlar kurulu kullanmaktadır. Yürütmeye ilişkin faaliyetlerde ilk girişim başbakan ya da bakanlar tarafından yapılmakta, kararnameler onlar tarafından hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanı tarafından da imzalanmaktadır. Buna birlikte ortak imza kuralı denmektedir. Nitekim 1982 Anayasası'na göre de Cumhurbaşkanı'nın anayasa ve diğer konularda başbakan ve ilgili bakanın imzalarına gerek olmaksızın tek başına yapabileceği belirtilen işlemleri dışındaki bütün kararları başbakan ve ilgili bakanlarca imzalanır. Bu kararlardan başbakan ve ilgili bakan sorumludur. Ancak 1982 Anayasası, Cumhurbaşkanı'nın hangi işlemleri tek başına yapabileceğini belirlemediği gibi, Anayasanın 105. ve 125. maddeleriyle Cumhurbaşkanı'nın tek başına yaptığı işlemleri yargı denetimi dışında tutmuştur. C. Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri. 1982 Anayasası'nın 104. maddesine göre Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eder, anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir. Anayasa, Cumhurbaşkanı'na devletin birliği ve bütünlüğünün temsilcisi sıfatıyla sahip olduğu yetkilerin yanında yürütmenin başı sıfatıyla da bazı yetkiler vermiştir. 104. maddede sayılan bu yetkiler, özelliklerine göre 3 grupta toplanabilir. Bunlardan yürütme alanına ilişkin olanlar, başbakanı ve başbakanın teklifi üzerine bakanları atamak, meclisin güvenini kaybetmiş başbakanın veya başbakanın teklifi üzerine bakanların görevlerine son vermek, kanun hükmünde kararname, objektif kararname ve tüzük gibi bakanlar kurulu işlemlerini imzalamak, bazı kamu kurumlarının yüksek düzeydeki sivil ya da asker yöneticilerini atamak, gerekli gördüğünde bakanlar kurulunu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, yabancı devletlere temsilci göndermek ve yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, milletler arası antlaşmaları onaylamak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını temsil etmek ve kullanılmasına karar vermek, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve kurula başkanlık etmek olarak sayılabilir. Cumhurbaşkanının yasama ile ilgili yetkileri ise anayasada öngörülen koşulların oluşması halinde TBMM seçimlerinin yenilenmesine karar vermek, kanunları yayımlamak ve tekrar görüşmek üzere TBMM'ye geri göndermek, anayasa değişikliklerini halk oyuna sunmak, gerekli gördüğünde TBMM'yi toplantıya çağırmaktır. Cumhurbaşkanının yargı ve ilgili yetkileri de sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarına özel af çıkartmak, bazı yüksek mahkemelerin üyeleriyle hakimler ve savcılar yüksek kurulu üyelerini atamak, kanunların anayasaya aykırılığı iddiasıyla anayasa mahkemesine iptal davası açmak olarak belirlenebilir. Cumhurbaşkanının hastalık ve yurt dışına çıkma gibi sebeplerle geçici olarak görevinden ayrılması hallerinde, görevine dönmesine kadar ölüm, çekilme veya başka bir sebeple Cumhurbaşkanlığı makamının boşalması halinde de yenisi seçilinceye kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Cumhurbaşkanlığına vekillik eder ve Cumhurbaşkanına ait yetkileri kullanır. Ç. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi. Parlamenter rejimlerde meclisin Bakanlar Kurulu'na güvensizlik oyu vererek siyasi sorumluluk yoluyla onu düşürebilmesine karşılık Bakanlar Kurulu da devlet başkanı kanalıyla meclisi feshederek henüz yasama dönemi dolmadan parlamento seçimlerinin yenilenmesi yoluna gidebilir. Özetle, parlamenter rejimlerde meclisin Bakanlar Kurulu'na karşı kullanabileceği siyasi sorumluluk silahı karşısında, yürütmenin de meclise karşı kullanabileceği fesih silahı vardır. Siyasi sorumluluk ve fesih, temsili hükümet sistemlerinden sadece parlamenter rejimlerde olan, yasama ve yürütme organlarının birbirini etkili dengeleme ve frenleme aracıdır. Türkiye'de fesih, 1924 Anayasası'nda hiç yoktu. 1961 Anayasası'nda da işlemez hale düzenlenmişti. Dolayısıyla yasama-yürütme ilişkileri bakımından yürütme aleyhine sistem 1924 Anayasası'nda topal, 1961 Anayasası'nda aksaktı. 1982 Anayasası ile ise 116. maddesi ile TBMM seçimlerinin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi kenar başlığı altında fesih yetkisini parlamenter sistemdeki amacına uygun işleyecek tarzda düzenlemiştir. Anayasadaki bu düzenlemeye göre Bakanlar Kurulu'nun göreve başlarken güven oyu alamaması, görevdeki Bakanlar Kurulu'nun gen soruyla düşürülmesi, Başbakan'ın güven isteminin meclisçe reddedilmesi, Başbakan'ın istifa etmesi, yeni seçilen TBMM Başkanlık Divanı'nın oluşturulması hallerinde 45 gün içerisinde yeni Bakanlar Kurulu kurulamadığı ve kurulup güven oyu alamadığı halde Cumhurbaşkanı TBMM Başkanı'na danışılarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir. Görüldüğü üzere anayasa TBMM seçimlerinin yenilenmesi için 5 ayrı neden öngörmüştür. Bu metinlerin ortak özellikleri hükümet probleminin olduğu, yani Bakanlar Kurulu ile meclis arasında güven sorununun bulunduğu haller olup parlamenter rejimlerde fesih yetkisinin amacına uygundur. Keza 45 günlük bekleme süresi de seçime giderek sorunun çözümünü milletle tartışmazdan önce meclise sorunu kendi içinde çözmesi ve bir hükümet çıkarması için son bir fırsattır. 6. ayrımın sonu sayfa 82.